Evet arkadaşlar, Büyük Mücadele serisinde biz devam ediyoruz. 7. vaazımız bugün, yoğunlaşan karanlık, yoğunlaşan karanlık. Geçen sefer biz papalığın kurulmasından bahsettik. Roma şehri, imparatorluğun başkenti olarak büyük bir önem taşımaktaydı. İmparatorluğun her tarafından gelen insanlar Roma Kilisesi'ne ziyarette bulundular ve göç ettiler orada. Hem Petrus hem de Paulus Roma'da idam ettikleri ve sonra Konstantin onların onuruna iki mabet yaptırdığı için Roma Kilisesi bu elçilerin isimleriyle birleşti. Biri Pavlus'u düşününce ya da Petrus'u söyleyince akıllarında Roma gelirdi. Öğreti konusunda Roma Kilisesi kendi sınırlarının dışında da yetki sahibi olmaya, itibar görmeye başladı. Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi ve sonra da tahta geçmesiyle Hristiyanlık resmi bir din oldu. Daha önce yasaktı, gizliydi. Şu an birdenbire yasal, tanınan bir din. İnsanlar iktidar olmadan Konstantin'in Hristiyanlara bahşettiği ayrıcalıklardan faydalanmak için bu yeni dine katıldılar. Bazen mahkemelerde kilise liderleri hakim olarak çalıştığı için kilise sadece din üzerinde yetkisini göstermekle kalmadı, sivil alanında da faaliyet göstermeye başladı. Kilise artık tüzel kişi olarak mal mülke sahip olabildi. Bağışlanan parayla yoksullara yardımcı oldular. Kilise ister içinde ister dışında toplumun hayırseveri olarak görüldü. Bir hayırsever. Hatırlıyorsunuz biz konuştuk, bir Donatist itilafı vardı. O itilaf süresinde kilise iç sorunlarının karar verilmesi için imparatora yani devlete başvurdu. Bu yeni ve son derece önemli bir adımdı. Din ve devlet artık karışıyordu. İmparator da karar vermesi için, sorun için Roma Kilisesi'ne yetki verdi. Ondan sonra Türk olan Hunlar, Cerman kavimlerini Avrupa'ya ittikleri zaman Batı Roma İmparatorluğu zamanla çöktü. Yok oldu. Ama üç kavim papalığın reddettiği Aryan Hristiyanlığını kabul ettikleri için Roma Kilisesi tam bir yetkiye sahip olamadı. Zaman gerekiyordu. Ama Frank o kavimlerinden biri, Frank olan Clovis bir kral, Katolikliği kabul etmesi, onun kabul etmesi ve Galya'daki Aryan Visigotlarını 508 yılında fethetmesiyle Avrupa'nın yüzü tamamen değişti. Pek çok putperest Katolik oldu ve papalığı desteklemeye başladı. Sonra Doğu Roma İmparatoru olan Justinian'un kaybolmuş yerleri geri almak için papalığın yardımına ihtiyacı vardı. Biliyorsunuz başkent, Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma, şimdi o zaman Konstantinopol ama sonra İstanbul kadar aktarıldığı zaman bir Doğu Roma İmparatorluğu vardı ve Batı Roma İmparatorluğu vardı. Sizin açısınızdan Doğu ve Batı. Justinian Doğu'daydı, İstanbul'da. Ve Batı'da çok yerleri kaybettiler. Neden? O Cerman kavimleri geldi ve fethettiler. Bayağı yerler alındı imparatorluktan. Bunları geri almak istedi. Başvurdu papaya, beraber bu işi yapalım, geri alalım diye düşündüler. 533 yılında Justinian papaya sivil ve dini yetkileri verdi ve onu bütün kiliselerin başı yaptı. O daha büyük bir önem taşıdı. Roma Kilisesi aldığı bu yetkiyi hemen kullanamadı. Neden? Çünkü 3 Aryan Hristiyan grubu vardı. Birisi Visigotlar, biri Ostrogotlar, diğeri Vandallar. Aryan Hristiyanlık. O Roma Kilisesi'nin kabul etmediği, katılmadığı bir inançtı. Roma Kilisesi aldığı bu yetkiyi hemen kullanamadı çünkü onlar hala güçteydi. Fakat 534 yılında bir değişiklik oldu. Justinian'ın orgenerali Belisarius, Kuzey Afrika'daki Aryan Vandallarına galip geldi ve oradaki Katolikler din açısından serbest oldu. Yani orada Vandallar Aryan olarak, altındaki Katolikler tam serbest olmadı din açısından. 538 yılında Belisarius Roma şehrini işgal eden Aryan Ostrogotlara fethetti. Her şey değişik oldu. Ostrogotlar çıkarıldı. Vandal, Aryan olan Vandal çıkarıldılar. Visigotlar çıkarıldı. Artık Roma'da bir kral yoktu. Bir kral yoktu Roma şehrinde. Böylece hiçbir engel olmadan Roma Kilisesi, yani papalık, tüm sivil ve din yetkisini kullanmaya başladı. Putperestlik yerine papalık gelmişti. Avrupa karanlık çağa girdi. Avrupa karanlık çağa girdi. Kutsal Kitap ne söylüyor bu konuda? Vahiy kitabına geçelim. Vahiy 13:2. İki ve sadece son cümleyi okuyacağım. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Kutsal yazılarda ejderha kimdir?
Şeytan.
12, Vahiy 12 herhalde 6. ayet, 9. ayette büyük ejderha, yani iblis ya da şeytan denen. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. 1200 sene sürecek papalık zulmü başladı. Hristiyanların ya Katolik Kilisesi'nin ayinlerini ve ibadetlerini kabul etmeleri gerekiyordu ya da akıbetleri zindan, işkence, yakılma kazığı veya celladın baltası olurdu. O kadar büyük bir zulüm vardı. İsa'ya sadık kalanlar daha önce hiç olmadığı kadar zulüm gördü. Putperestlik altındaki zulüm buna karşı hafifti. Yüzyıllar boyunca gerçek Hristiyanlar kaçıp tenha yerlerde ve gidilikte kaldılar. Kutsal kitap bundan bahsediyor. Vahiy kitabına tekrar geçelim. Vahiy 12:6. Vahiy 12:6. Biz daha önce konuştuk. Bir sembolik peygamberlikte bir kadın neyi temsil ediyor? Kilise. 12:6 kadınsa, yani gerçek kilise, kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Bu dönemden bahsediliyor. Başka bir vaazda, daha önce bir vaazda papalığın 10 emre karşı saldırısını görmüştük. Ne gibi bir saldırı vardı? Put tapınılmasını yasaklayan ikinci emir yok edildi. Çıkardılar. Yok. Okuyabilirsiniz Katolik katekizm içinde. Yok. Dördüncü emrin, yani Şabat gününün kutsallığı pazar gününe aktarıldı. Allah'ın kendi ağzıyla söyleyip kendi eliyle yazdığı 10 emrini değiştiren Katolik Kilisesi tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce bir konuma oturttu. Kim Allah'ın yasasını değiştirebilir? Yok yetki. Yapmaya çalıştılar. İkinci Selanikliler 2:4'e bakabilirsiniz. Katolik Kilisesi kendisinin İsa'nın evrensel kilisesinin görülen başı olduğu iddiasında bulunmaktadır hala. Hala. Bu değişiklikler bir çırpıda olmadı. Bu saptırmaları yapmak için doğru eğrinin kıstası ve gerçek kaynağı olan kutsal yazıların gizlenmesi ve bayağı zaman gerekiyordu. Kutsal yazılar bize nedir? Mezmurlar 119-105. Mezmurlar 119-105. Bir söylediğimiz şarkı var bunun üzerinde. Sözün adımlarım için çırağı, yolum için ışıktır. Tanrı'nın sözü nedir? Işık. Yeni ayete geçelim. Yuhanna 17:17. İsa Mesih'in duasında Yuhanna 17:17'de İsa babası ve Tanrısına şöyle seslendi duasında: onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Tanrı'nın sözü eski ve yeni ahit olmak üzere kutsal yazılar bizim kıstasımızdır. Oraya gidiyoruz, ışık alıyoruz, gerçek alıyoruz. Ama yüzyıllar boyunca Avrupa'da kutsal yazıların yayımı ve dağıtılması yasaktı. Neden? Bu değişiklikleri, herkesin elinde bir kutsal kitap olsaydı yapabilirler miydi? Olmazdı. Katolik Kilisesi ne yaptılar? Yaptı. Kutsal yazıları gizlediler. İnsanların onu okumak bir yana, evlerinde bir nüsha tutmaları bile yasaktı. Ne gibi bir ceza gelebilirdi birinin başına böyle yaptılar? İdam. İlkesiz kilise piskoposları ve rahipleri kendi iddialarını desteklemek için kutsal kitabı yorumladılar ve kimse onlara karşı bir şey söyleyemediler. Karanlık derinleşti bu şekilde. İsa'ya af, teselli ve kurtuluş için bakacaklarına insanlar papaya, rahiplere ve piskoposlara bakmaya yöneltiliyordu. Kutsal yazılarda hiçbir yerinde gözükmeyen günah çıkartma ayini ortaya koyuldu. Nerede var böyle bir şey? Nerede böyle bir şey var? Yok. İnsanlara kendilerinin ile Allah arasındaki tek arabuluculuğunun papa olduğu öğretildi. Ve düşün. İsa'ya af için gitme. İsa teselli için gitme. Bize geleceksiniz. Bize günahlarınızı itiraf edeceksiniz. Biz af vereceğiz size. Öyle bir şey vardı. Halbuki kutsal yazılar şöyle diyor. 1. Timoteus 2:5-6. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. Halka Papa'nın Allah'ın yerinde durduğu ve ona yani Papa'ya tam bir itaat beklendiği öğretildi. Papalığa karşı gelenlere ağır cezalar geldi. Böylece insanların düşünceleri Allah'tan alınarak günahlı, hatalı ve zalim bile kişilere döndürüldü. Şeytan gücünü kötü insanlar aracılığıyla kullandı. Kutsal yazılar ve Allah'ın yasası bastırılırken her fesat ve her kötülük çoğaldı. Ahlaksızlık, kiliseleri, liderleri arasında bile yaygınlaştıkça kilisenin itibarı tuhaf bir şekilde dinlere yükseldi. Din şekilciliği çoğaldı. Genelde şöyle söyleyebiliriz gerçek olarak. Gerçek dindarlık azaldıkça din şekilleri çoğalıyor. Tekrarlayayım. Bak bu gerçek mi? Gerçek dindarlık azaldıkça din şekilleri çoğalıyor. Kiliseler, şapeller ve sunakların sayısı arttı. Sanki yaratıcımız bir insanmış gibi Allah'ın beğenisini kazanmak için ya da öfkesini yatıştırmak için kutsal emanetlere tapınmalar, kiliseye büyük bağışlar ve uzun haclar yapıldı. Gerçek dindarlık bir yana, şekiller. Tasvirlere dualar yapıldı ve onların önünde mumlar yakıldı. Abes batıl inançlar ve gelenekler kabullenildi. Karanlık derinleşiyordu. 11. yüzyılda Papa 4. Gregory Katolik Kilisesi'nin mükemmelliğini ilan etti. İleri sürülen fikirlerden biri kilisenin hiçbir zaman hata yapmadığı ve kutsal yazılara göre de yapamaz olduğu idi. Kutsal yazılarda böyle bir şey var mı? Yok. Papa kendisinde imparatorları tahtlarından indirmeyi hakkı olduğunu savundu. Kendisi başkalarının kararlarını iptal edebilirdi ama kimse onunkini iptal edemezdi. Yüzyıllar geçtikçe doktrinsel hatalar da çoğaldı. Papalık kurulmadan önce bile putperest filozofların etkisi kilisede görülmüştü. Kiliseye katılanların arasında yanlış fikirlerini arkalarında bırakmayanlar da vardı maalesef. Bu yanılgılardan biri canın ölümsüzlüğü ve bedenin ölüm halindeyken bilinçli olmasıydı. Gerçek, kutsal yazılar ne söylüyor? Biz ölüyken bilinçli miyiz? Bilinçli miyiz? Değil. Biz bilinçsiz. Bilinçsiziz. Bu yanılgı azizlerine dua etmelere ve Meryem anaya tapınmalara yol açtı. Onlar uyuyor. Kime dua ediyorlar o zaman? Bu inançtan nihayet imansızlar için sonsuz işkence sapkınlığı geldi. Çok yaygın bir şekilde bugünlerde ve ateistler bizi, yani Hristiyanları alaya alacaklar bu konuda. Merhametli, şefkatli Allah'ımız sonsuz dek bir kimseye işkence gördürecek mi? Ama öyle öğretiler çoğalıyor bu yanılgılardan. Bu durum başka bir sapkınlığa daha yol açtı. Putperestlikten gelen bir inanç vardı ve Katolik Kilisesi ona purgatorya der. Purgatorya nedir? Bu terim ölüler için dünyalar arasındaki mekan. Mesela bu dünya ve cennet arasında bir mekan. Nedir orada? Bu yanılgıya göre sonsuz mahkumiyeti kazanamayan insanlar cennete gitmeden önce purgatoryada günahları için işkence görecekler. O zaman insanlar kendi günahları için kendi kefaretleri sağlıyorlar. Kendi kurtarıcıları oluyorlar. İsa Mesih nerede o durumda? Yan tarafa, kenara itildi. Böylece kilise halkı boyun eğilmesi için korkuttular. Kilise halkın korkularından faydalanarak başka bir çıkar aracını icat etti. Onun ismi indulgence. Indulgence nedir bu? İnsanlar para vererek günahları için af satını alabileceklerini düşünüyorlar. Kiliseye girip bir miktar para veriyorsunuz, o zaman sizin günahlarınız affedilecek. Kilise görevliler bu indulgence'ları satarak kilise hazinesini doldurdular. Nasıl kilise o kadar zengin oldu? Kilise o kadar zengin oldu ki Avrupa'da sıradan insanlar yoksulluk içinde yaşarken kilise liderleri lüks içinde yaşıyorlardı. Fakat İsa ile ilgili şöyle yazıldı. Luka 9:58. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yoktu dedi. Yani kilisenin lideri olan İsa Mesih fakirdi fakat kilisenin kendisi orta çağda son derece zengin oldu. Bununla birlikte kendi sınırlarını genişletmek, düşmanlarını cezalandırmak veya yetkisini tanımayanları yok etmek amacıyla Papa çağırdığı savaşlara katılan insanlara geçmiş, mevcut ve gelecek olan bütün günahların affedileceğini vaat etti. Haçlı seferleri nereden geldi? Bundan geldi. İnsanlar oraya girip, günahlarım affedilecek, ben cennete gireceğim, sadece savaşa gireceğim. Tanrı'nın emrine karşı geldiler bu şekilde. Nasıl inandılar? Çünkü kutsal yazılar saklandı onlardan. Rabbin sofrası yerinde aşağı Rabbani ayini oldu. Bu nereden geldi? Bu törende rahipler ekmek ve üzüm suyunu İsa'nın gerçek beden ve kanına sözümüne özel kelimeler söyleyerek dönüştürüyorlardı. O yüzden rahip buraya gelip normal bir ekmek, normal bir üzüm suyu kaldırıyor. Birkaç söz üzerinde bunlar gerçek İsa'nın gerçek kanı ve gerçek ekmeği olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey olur mu? Demek yarattık. Yaratıcı yaratıyor. İnsan Allah'ı yaratıyor. Maalesef bunu reddeden kişi idam edildiler. Kabul etmeleri gerekiyordu. Korkuttular insanlar böyle. Bazıları diri diri yakıldı. Bu töreni kabul etmedikleri için. 13. yüzyılda Engizisyon duydunuz mu hiç? Vardır. Engizisyon mahkemeleri kuruldu ve milyonlarca masum insanlar katledildi. Böylece şu peygamberlik gerçekleşmiş oldu. Vahiy 17:6. Geçelim beraber. Vahiy 17:6. Kadının. Kadın neyi temsil ediyor? Kilise. Hangi kilise? Öğrenelim. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Bir kilise gerçek imanlıları zulmediyordu, öldürüyordu, idam ediyordu. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Bu son derece önemli. Çünkü bu şeyler Hristiyanlığın tarihinin bir parçasıdır. Kabul etmemiz lazım çünkü bu tarih. Fakat bizi destekleyen şudur. Olaylardan yüzyıllar önce Tanrı'nın sözü bu şeyleri açıkladı. Güvenebiliriz Tanrı'nın sözüne. Suç, fesat ve sefahat hakim oldu Avrupa'da. Avrupa üzerine ahlak ve düşünsel felçlik çöktü. Karanlık çağ diyoruz. Ama bu kötü şeylerin hepsi Hristiyanlığın ismi altında oluyordu. Hristiyanlığın isminde. Bu vaaz serisine başladığımız zaman şu ayetleri okumuştuk. Matta 24, 21, 22. Geçelim oraya. Matta 24, 21, 22. İsa dedi ki, çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. 1260 sene boyunca zulüm. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Papalık Roma'sının zulmü, Papalık Roma vardı, putperest Roma vardı. Papalık Roma'sının zulmü, putperest Roma'nın zulmünü izledi arkaya gelen. İsa bu dönemden bahsediyor. Peki kilisedeki herkes mi köydü? Kötüydü. Herkes mi kötüydü? Değil. Ben her Katolik kişinin kötü olduğunu hiç söylemiyorum. Hiç söylemiyorum. Onlardan nefret etmeyi öğretmiyorum. Sadece tarihi ve kutsal yazılardaki peygamberlikleri anlatıyorum. Bu gerçekler. Göreceğiz ki Katolik Kilisesi'nde reform yapmaya çalışan çok kişi vardı. Çok kişi vardı. İyi insanlar vardı. Ama en çok Allah'ın gerçek kulları gizli bir şekilde yaşadılar. Başka bir vaazda biz Valdenslere bakarak nerede ve nasıl yaşadıklarını öğreneceğiz. Şimdi çok önemli bir ayet tekrarlayacağım. Biz okuduk zaten. Vahiy 12:6. Kadınsa, kadın kim? Kilise. Gerçek kilise. Kadınsa çöle kaçtı o dönemde. Orada 1260 gün, bir gün bir sene beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Evet, Tanrı'nın sözü yok olmadı, vardı ama gizli bir şekilde tanıtıldı, yayıldı ve okundu. Biz bu kutsal yazıları alıyoruz bir miras olarak çok kişinin kanıyla. Takdir ediyor muyuz? Yoksa bu kitap rafta mı kalıyor? Gerçekten bu kitabı takdir ediyor muyuz? Okuyalım, anlayalım. Çünkü söylediğim tarihi sevmeyen insanlar için can sıkıcı olabilir. Fakat son zamanlar, yani İsa gelmeden hemen önce zamanlarını ve olaylarını anlamak için bu tarih gerekiyor bize anlamak için. Çünkü önceki olaylar tekrarlanacak. Önceki olaylar tekrarlanacak. Hazır olalım, hazır olalım.